Ayrım 30.
Ali baktı ki anası yönünü çukura dönmüş, yola düşmüş gidiyor. Başka çaresi yok diye Elif elinden tuttu. İyi ki bu yoldan geldik. Söğütlü'den gelseydik daha ancak 2 günde varırdık çiftliğe. Bak değirmen gözüküyor. Bulutlar kaymış gitmiş, gökyüzü iyice açılmış, gün vurmuştu. Yavaş yavaş, gittikçe de gün kızdırıyor, topraktan ağır, kalın bir buğu, bir sis kalkıyor. Az sonra Çukurova toprağı duman içinde kaldı. Elif yükü topluyordu. Hepsi ıslanmış, mıncık mıncık. Suya çamura batmadık bir şey kalmamış. Un, bulgur, yataklar. Ali, Elif yakınır, öteberiyi toplarken yanında durmuş. Elini hiçbir şeye vurmadan onu seyreliyordu. Bu yağmur kesilmez. Gündüz keser, gece başlar. Yiğidim, güzelim, aslanım 42. yağmuru. Ver Allah'ım ver. Ver ki şenelsin dünya, çayır çimen. Kurt kuş da Allah diye çağırıyor. Ver, sellice ver. Elif'in elleri durdu. Gözleri gene kocaman kocaman açıldı. Daha titriyor, dişleri vuruyordu. İmam Ali, sen bir hoş olmuşsun. Aklını mı çıldırdın? Ver, ver ki dünya göğersin. Tüm pamuklar toprağa, çamura belensin. Elif'in durduğunu görünce yükü kendi toplamaya başladı. Anam çok akıllı, her şeyi bilir. Azıcık inatçı ama. Kuruyası o huyu da olmasa, başına taç yap da gez Çukurova çölünü. Burada beklemek olmaz. Bir dam altı bulmak gerek. Şimdi yola düşersek öğleye kalmaz çukuru tutarız. Köylüyü buluruz. Onlar gene Miralay'ın oradalar. Öyle değil mi? Başka yere gidemezler ki. Elif, gidemezler. Sarılmış yükü sırtına almak için önüne oturdu. Üstüne çekti. Kalkmaya davrandı. Çabaladı, çabaladı, kalkamadı. Elif yardım etti. Yük gene kalkmadı. Ali'nin boynu uzadı. Tüm bedeni gerildi. Üstünden başından buğular çıkıyordu. Zorlattı. Yük taş gibi, kurşun gibi ağırdı. Yükü bıraktı, ayağa kalktı. Yükün yanında yönünde dolanmaya başladı. Edemedi, bir yolunu bulamadı. Yükün önüne geldi, gene oturdu. Gene var gücünü harcayıp kalkmaya uğraştı. Ellerini beline verdi. Toprağa elleriyle dayandı sonra da. Edemedi, gene ayağa kalktı. Çaresizlikle ellerini çırptı. Of of dedi, of of. Baktı ki Elif yükü çözüyor, hiç karışmadı. Meryemci epey uzaklaşmış, dereyi aşağı iniyordu. Hasan, acımdan öldüm diye söylendi. Öldüm işte. Ali, öl diye çıkıştı. Şurada ileride, değirmende durup yiyeceğiz. Elif yükü ikiye ayırdı. Birisini sarmaya başladı. Ali'nin gözleri ışıladı. Ötekini de çabuk çabuk kendisi sardı. Önce Elif yüklendi, sonra da Ali. Hasan yerdeki çubuklarını sırtına almak için uğraşıyor. Bir türlü beceremiyordu. Anasına baktı. Anası sırtındaki yükle yanına vardı. Çubukları omuzuna koydu. Haydi düş önüme. Ali de yüklendi. Bir iki zorlamadan sonra ayağa kalktı, gülümsüyordu. Kul sıkışmayınca koca Allah imdada yetişir mi ki? Bir yetişir ki, bir gönderdi ki yağmurunu. Kuzeyde gümüş renkli bulutların gene toplaştığını gördü. Bak dedi Elif'e, bak geliyor. Gene dumanlandı ortalık. Hey hey, geliyor ha. Elif önde, arkasında Hasan'la Ummahan, en arkada da Ali. Az sonra Ali onları geçti, önlerine düştü. Ayakları bileklerine kadar cıvık çamura batıyordu. Güneş iyice açılmış, giyitlerini kurutuyordu. Titremeleri geçti, açıldılar. Yola konmuş tarla kuşları uçuşuyor. Yolun kıyısındaki taşlara rahatça uzanmış kertenkeleler güneşliyorlar. Renk renk ibibikler yola konuyor. Yaklaşınca pır diye kalkıp uçuyorlar. Yüzlerine gene mucuk çokuşmaya, ağızlarına burunlarına girmeye, boyunlarına, kulaklarına yapışmaya başladı. Dereye inip 3 dutu geçtikten sonra ancak Meryemci'ye yetişebildiler. Bundan sonra da hep bir arada yürüdüler. Birden çalılıkların arasından karşılarına topallaya topallaya birisi çıktı. O da yağmuru yemiş, giyitleri etine yapışmış, yüzü gözü, her bir yeri çamura batmıştı. Yolda durdu, onları bekledi. Ancak iyice yaklaştıktan sonradır ki bunun Koca Halil olduğunu anladılar. Koca Halil'in çocuk gözleri korku, acı içindeydi. Yalvarırcasına da Ali'ye bakıyordu. Meryemce tanımaz gibi gözlerini onun yüzüne dikti, iyice baktı baktı, sonra başını iğrenircesine çevirdi yürüdü. Elif de başını çevirdi. Hasan Ummahan'ı dürttü, duyulur duyulmaz bir sesle. Babam onu öldürecek, boğazlayacak dedi. Ummahan konuşacak halde değildi, bir şey söyleyemedi. Önünden geçerken Ali de hayretle, kızgınlıkla ona baktı baktı, tükürürcesine başını çevirdi. Koca Halil Ali'den bunu hiç beklemiyordu. Kurşunla vurulmuşa döndü. Toprağa olduğu yere halsiz çöküverdi. Onlar gözden yitinceye kadar da arkalarından gözlerini ayırmadı. Sonra öfkeyle, söverek ayağa kalktı, arkalarına düştü. Az sonra onlara yetişti. Aralarında 10-15 adım ancak vardı ya, koca Halil bir türlü varıp da onlara karışamıyordu. Ali arkasına dönüp dönüp daha geliyor mu diye ona bakıyordu. Kızgınlığı, öfkesi, iğrenmesi yüzünden, gözlerinden okunuyordu. Ali sıkıntı içindeydi. Şu arkalarına düşen koca Halil'e ne demeliydi, ne denirdi? Ali bu gavura ne yapacak diye anasının beklediğini anladı. Etti ne diyeceğini. Bir de ne demeye gelir ardımıza düşersin, Allah belanı versin koca hortlak. Tam da hortlağa dönmüş. Kim bilir neler gelmiş fıkaranın başına da, köylüden ayrılmış diye de acımaya başladı. Bir yanda Meryemce, onulmaz inadı, bir yanda perperişan koca Halil. Koca Halil de alıp veriyordu. Senin yüzünden dağlara düştüm. Şu muhtara senin için köyde bir tek ben düşman oldum. Karşı koydum da bir de yüzüme bakma öyle mi? Öyle mi Kel İbrahim'in akılsız oğlu? Yollarını gözledim. Günlerce şu dağlarda. Bana bir sıtara olur diye. Bir de yüzüme bakmazsın öyle mi? Gittikçe umudunu yitiriyor, şaşkınlığından ne yapacağını bilmiyordu. Bundan sonra gidecek, sığınacak bir yeri, bir kimsesi yoktu. Elinden gelse onları da bırakacak, başını alıp adı sanı bilinmedik diyarlara gidecekti. Ama kocalık, ah kocalık, kapıya koyacak mal değilsin ama. Dönmek istiyor ama ayakları yapışmış gibi onların ardından gidiyordu. Ayrılmanın, yönünü başka yana dönmenin mümkünü yok. İçi acı, boz yılanın ağası gibi. Değirmenin alt başına geldiklerinde vakit öğleyi geçiyordu. Yükleri indirdiler. Yatakları, çuvalları, bulguru, hamur olmuş unu, neleri var neleri yoksa çalıların üstüne, güneşe serdiler. Bir kalıpta sabunları vardı. Onu da bir taşın üstüne koydu Elif. Giyitleri biraz kurumuş, üstlerinde buruş buruştu. Çamurları kurumuş, yer yerde dökülmüştü. Elif şişeden çıkardığı kibritle hemen bir ateş yaktı. Ocağa bulgur pilavı koydu. Ekmekleri kalmamıştı. Hamur olmuş undan bir parça aldı, yoğurmaya başladı. Meryemce bir şeyler işaret edip duruyordu. Bir şeyler söyleyecekti ama söyleyemiyordu. Çırpınıyor, serilmiş unun başında duruyordu. Hamur kuruduktan sonra yeniden un olmazdı. Elif neden sonra bunu anladı, unu topladılar. Un toplandıktan sonra Meryemce belini çınara dayamış, gözlerini yummuştu. Elif'in ekmek yapmaya hazırlandığını anlayınca yanına vardı. Ocağın bir kıyısına 3 tane taş koyup üstüne bir teneke parçası örttüler. Elif eliyle bir el büyüklüğünde ekmekler yapıyor, tenekenin üstüne koyuyordu. Meryemce de teneke üstündeki ekmeği çeviriyor, sonra oradan iyice kızarsın diye ateşin közün üstüne aktarıyordu. İlk pişen bazlamayı Hasan kaptı, ikincisini de Ali. Üçüncüyü de Elif Ummahan'a verdi. Koca Halil öteye, biraz uzağa oturmuş, başını önüne eğmişti. Arada da belli etmeden kaş altından onlara bakıyordu. Ekmeği pişirip otların üstüne yığdılar. Bu arada Elif pişen bulguru ocaktan indirmiş, suyunu çeksin diye öteye koymuştu. Tavaya bir baş parmak büyüklüğünde şişeden çöple biraz yağ aldı koydu. Yağ tavada cızırdayınca pilavın üstüne aktardı. Ortalık mis gibi koktu. Açlıklarını iyice duydular. Tencereyi kuru bir yere koyup 4 yanına halka oldular. Ali, bir de soğan ver Elif dedi. Elif kalktı. Düz taşın üstüne serili soğanlardan birisini aldı, verdi ona. Ali soğanı şöyle fiyakalıca yumruğuyla kırdı. Yufka ekmekleri olmadığından kaşıkla yemek zorundaydılar. Yeteri kadar da kaşık yoktu. Hiçbir evde de bulunmazdı zaten. Kaşıkları 3 taneydi. Üçü de yıpranmış, kenarları kırılmış, sapları yanmıştı. Kaşıkların birisiyle Meryemce, birisiyle Hasan'la Ummahan, ötekiyle de Ali ile Elif yiyordu. Ali kaşığını uzatıp pilavdan alıyor, kaşığı Elif'e geri uzatıyor. Ötede durmuş kalmış koca Halil'e bir göz atmadan da edemiyordu. O öyle bakarken bütün öteki gözler de oraya çevriliyordu ister istemez. Bir yerde yemek yerken düşman bile olsa, babayın kanlısı bile olsa yemeğe buyur etmeden olmazdı. Ali'nin yüzü gittikçe değişiyor, ağzındaki lokmayı gönülsüz çiğniyor, elindeki kaşığı bir zaman öylece tutuyor, Elif'e vermeyi unutuyordu. Sonra Elif'in verdiği kaşığı alamadı. Kaşık elinden bulgur tenceresinin içine düştü. Bir an bir sessizlik oldu. Hasan kaşığını pilava uzatmışken çekemedi. Meryemce de kaşığını pilava uzatamadı. Ali bir anasının, bir Elif'in gözlerinin içine baktı. Sonra koca Halil'den yana bir göz attı. Sonra gene anasına. Anasının gözlerinden gözlerini bir zaman ayırmadı. Meryemce'nin yüzü gittikçe yumuşuyordu. Artık gözlerinde o büyük öfke, tiksinme yoktu. Elif'in gözleri de, ben karışmam, nasıl bilirsen öyle yap diyordu. Ali yumuşacık, tatlı bir sesle utanır utanır. Halil emmi bire diye seslendi. Ne durmuş oturmuşsun orada öylece? Gel de 2 kaşıcık yemek ye. Gel Halil emmi gel. Bak neler geldi başımıza. Koca Halil ellerini yere dayayarak kalktı. Ağır ağır geldi, sofraya oturdu. Küçücük yeşil gözlerinin içinde acı bir gülümseme, yılgın, ürkek. Ali tencerenin içindeki kaşığı aldı, ona verdi. Koca Halil istemezcesine ekmeği kırdı, ağzına attı. Üstüne de bir kaşık pilav. Yanına yönüne daha ürkek ürkek bakıyordu. Ali gülümseyerek bir parça soğan kırdı önündeki soğandan, eline verdi. Koca Halil elleri titreyerek kaşığı Ali'ye minnetle uzattı. Gözlerindeki ürkeklik sevince minnete çevrildi. Sonra Ali kaşığı Elif'e aktardı. Elif Koca Halil'e, kaşık elden ele gidip geliyordu. Meryemci hiç kimseye, hiçbir yere bakmıyordu. Gözleri kaşığından tencereye, tencereden kaşığına gidip geliyordu. Sıkıntıda olduğu belliydi. Yemek bitince Koca Halil Ali'yi yeniden çekerek öteye, ilerideki ulu dutun altına götürdü. Gene Miralay'ın çiftliğine gittiler diye başladı. O gavuroğlu sefere benden başka kimse karşı koymadı köyde. O yüz taşbaşın oğlunu dersen, buraya inince seferin has adamı oldu. Bir tek ben karşı geldim de ona, beni de öldürüyorlardı az daha. Ellerinden zor kurtuldum. Hep bir olup üstüme çullandılar. Bereket geceydi de kaçtım kurtuldum. Gökte çok yıldız vardı. Bucacığı batsın onun yıldız gibi. Senin yolunu bekledim. 3 gün dağ taş delik delik aradılar da beni. Saklandım, göstermedim kendimi. Tatlı canı kurtardım yavrum. Benim güzel İbrahim'imin oğlu. Seni de bulurlarsa asarlar belki. Diyorlar ki büyük isyanı sen çıkarmışsın hükümete karşı. Öyle diyor o ocacığı batasıca sefer. Ali gülümsedi. Demek öyle oldu ha diye inanmaz inanmaz sordu. Hiç kimse köyden ayrılıp da başka yöne gitmedi mi? Başka bir tarlaya. Bir ben ayrıldım, bir ben karşı koydum. Ah bir genç olsaydım onlar gibi. Onlar gibi elim ayağım tutaydı ah. Duman attırırdım o sefere. Hem de bu halimle attırırdım bile. Bir sövdüm ki Hıdır'ın kemiğini, kulaklarını kapadı da kaçtı köyden. Bir ben, günahtır, köylünün hakkını yeme arkadaş. Pamuk vermez tarlaya sokma köylüyü dedim. Bir gecede vardım başucuna, şu gavuru boğuvereyim de tüm köylü kurtulsun elinden dedim. Topladım gırtlağını, sık ha sık, sık ha sık. Altımda kıvranır ölür. Amma kocalık batsın, iyice sıkmaya, sıkıp da canını almaya gücüm yetmedi. Sen olsaydın yanımda işi tamamdı gavurun. Ölmedi işte. Namussuz köylü de benden yana değil, ondan yana oldu. Bu köyde senden yana olan, sadıkana arkadaş bir ben kaldım. Ayrıldım onlardan. Siz varın da ardından ayrılmayın itinizin dedim. Ben Ali'mi beklerim dağda taşta. İşte böyle, duydun mu dediklerimi? Aşağıda büyük yolun üst başındaki uzun ağaçların yanında Miralay'ın çiftliğinin çinko damları parlıyordu. Yağmur sonu ışıltısında. Ali gene gülümseyerek, yarın sabah yağmur yağmazsa varır köylüye ulaşır pamuğa gireriz. Koca Halil şaşkın, sen de mi varıp köylüye dahil olacaksın? Başka bir çiftliğe gidemez misin? İlle de bizim köylü mü? Ne var domuzun ardında? Ali okşar gibi, biri Halil emmi. Bundan sonra başka hangi köylü içine alır bizi? Koca Halil dik, kararlı. Ben gitmem. Gidip de karışmam o namussuz köylüye. Ben erkeğim oğlum. Bu memlekette erkek olan kalmamış. Bir sen varsın sandımdı. Umudum gözümde kaldı umudum. Bizi kim istemez içine? Hangi köylü istemez? Başlarının üstünde yer verirler. Derler ki yiğit adamlar bunlar. Karşı koymuşlar muhtarlarına. Ya öyle işte. Onu gelecek yıl yaparız. Koca Halil ne güzel şeyler kurmuş, yolunu günlerce bunun için beklemişti. Ali'ye böyle böyle diyecek, Ali de düşünecek, köylüye muhtara sövecek, şunu aşağıya gidecekler, bol verimli, her dalında 100 pamuk olan bir tarlaya girecekler, bir toplayacaklar, zengin olacaklar, köye döndüklerinde köylü parmak ısıracaktı. Bakın hele şu kocamış Halil'in işine diyeceklerdi. Kaçtı ama kendisini de kurtardı, uzunca Ali'yi de. Bir şalvar alacaktı bacaklarına, kara şalvar. Bir de kuşak alacaktı nakışlı. Oğluna da 10 lira verecek, köyde kubara kubara gezecekti. Ali'ye içinden sövmeye başladı. Yüzü gerilmiş, gözleri dönmüştü. Vay senin de babayın kemiğine. Vay o sefilce İbrahim'im de. Bu köylü tüm namussuz olmuş canım. Hiçbirinde 1 gram erkek kanı kalmamış. Şaşkınlığı, öfkesi gittikçe büyüyor. Zor soluk alarak kesik kesik. Sahi mi Ali'm? Sahiden köylüye karışacak mısın diye durmadan soruyordu. Ali başıyla evet deyince de kuduruyordu. Bu olmaz, mümkünü yok olmaz. Sefer senin hakkında zabıta tutmuş. Hükümete, jandarmaya haber göndermiş ki benden beter. Aman Allah beterinden saklasın. Benden sayıyorlar seni. Nasıl gider de teslim olursun eline? Hırsız kanlı İbrahim'in oğlu demiş, dağda kalmadı. Tüm Çukurova'yı soymak için köylüden ayrıldı. Eşkıya oldu demiş. Atını yalancıktan, eşkıya olmak için öldürdü de demiş. Sırf köylüden ayrılmak için hile yaptı demiş. Tüm köyde senin üstüne, benim üstüme şahit yazdırdı ki Allah beterinden saklasın. Sana 15 yıl vereler ya da ipe çekeler. Gel beni dinle de gitme onların içine. Ben sana pamuğu çok bir tarla buldum ki yüreğir toprağında. Çocuklar bile gündüz 100 kilo pamuk toplarlar. Zaten Miralay'ın çiftliğinde toplanmadık pamuk koymadılar ki. Ali gelir de hepsini uzun boyuyla toplar diye. Bir günde bitiriverdiler. Bir dalında bir koza bile yoktu. Ya bizim köylü pamuğa gireli 1,5 ay, 2 ayı geçiyor. Yüreğir toprağının pamukları geç açar. Gel beni dinle de oraya gidelim. Ali elini omzuna koyarak. Emme sen hiç telaş etme. Gelecek yıl Yüreğir toprağına gider çok çok pamuk toplarız. Korkma, bize hiçbir şey yapamazlar. Koca Ali son bir çareye daha başvurdu. Bak dedi, yiğitlerin yiğidi, güzel İbrahim'imin oğlu. Eğer benimle Yüreğir toprağına gelecek olursan, Yasin Ağa'nın çiftliğine, ben de bu yıl topladığım pamuğun tüm parasını sana veririm. Atını ben öldürdüm. Anana zorlu bir eşek alırsın. Münasibi de bu. Gözleri parladı. Bu iyi bir buluştu. Sen beni kocamış mı belliyorsun? 15 yaşındaki delikanlılardan, senden, Elif'ten de daha çok pamuk toplarım. Bize eski toprak demişler, eski. Sizler Çukurova'nın sineğine yene yene iliğiniz kurumuş, gücünüz yok. Bizlerde kemik var, ilik var. Gel de Yüreğir toprağına, gör Halil emmeni. Gör ki parmağın ağzında kalsın. Gel de zengin ol. Anana 3 yaşlı bir küheylan al da, köylüler o dinsiz sefer hasedinden çatlasınlar. Çatlasınlar da patlasınlar. Umutla gözlerini gözlerine dikti. Tamamdı artık. Ali yola gelecekti. Ali sırtını sıvazladı. Kucaklarcasına ona abandı. Sağ ol Halil emmi. Bilirim yaparsın. Gelecek yıl. Koca Halil bunu duyunca sağa sola döndü. Bir şeyler söyleyecek oldu. Söyleyemedi. Akşama kadar da ağzını bıçaklar açmadı. Küskün bir ağacın dibine oturmuş. Orada düşündü kaldı. Boynu başını tutamaz gibiydi. Sallanıyordu. Yatma zamanı gelince yataklarını kuru yere serip altlarının çulunu Koca Halil'e verdiler. Çok erkenden çiftliğe inmek için uyandıklarında gördüler ki çul ötede yığılı duruyor, Koca Halil'de yok. Elif çulu oradan aldı getirdi, yükü yapmaya koyuldu. Elif uğraşırken Meryemce Elif'in yanına sokuldu. Elif işi anladı, elindekilerini bıraktı. Meryemce ateşi yakmıştı. Bu Elif'i sevindirdi. Tencereyi değirmenin suyundan doldurdu, getirdi ocağa vurdu. Kına da ister misin ana diye sordu. Meryemce göğsünden bir çıkın çıkardı ona uzattı. Elif yeşil başörtünü de kuruttum ana. Meryemce'nin gözlerinin içi güldü. Çukurova'ya her gelişlerinde Meryemce başını iyice yıkar, kınalar, yeşil başörtüsünü bağlar, süslenirdi. Meryemce bir çıkından bir çift küpe çıkardı Elif'e uzattı. Küpeler azıcık lekeliydi. Elif şimdi parlatırım diye ocağa gitti. Ocaktan kül aldı parlatmaya başladı. Elif orada küpeleri parlatırken Meryemce de burada boncukları çıkarmış, dolaşmış ipliklerini açıyor, dökülmüşlerini takıyordu. Yeşil, kırmızı, turuncu, mavi boncuklarını kızlığındaki gibi severdi. Bu boncukları ona anasının anası evlenirken vermişti. Bir hoş boncuklardı. Şimdilerde öyle boncuklar yoktu. Boncukları okşayarak boynuna taktı. Elif'ten bir ayna isteyecekti, isteyemedi. Korkuyordu. Acep yüzü ne biçimdi. Su ısınıncaya kadar beklediler. Bu arada Elif küpeleri oğmuş, iyice parlatmıştı. Getirdi Meryemce'nin kulaklarına taktı. Suyu da ocaktan aldı getirdi. Bir taşın yanına koydu. Başını öne eğdi. Ova ova bir güzelce yıkadı. Saçlarını kuruladı. Başında azıcık bir saç kalmıştı. Yumuşacık, tüy gibi. Başı yıkandıktan sonra kınalamak gerekti. Her yıl böyle olurdu. Ama bu yıl Meryemce kınayı ilkin isterken sonradan caydı, istemedi. Elif neden istemediğini hemen anladı. Meryemce bu yıl daha genç, daha yalın, daha güzel görünmek istiyordu. Şimdi başına kınayı vurdursa, başında kocaman bir çarçaput yığını, hiçbir şeye benzemeyecek. Kınanın güzelliği vurduktan 3 gün sonradır. 3 gün beklenir mi? Neredeyse köylüye ulaştılar. Elif başını yıkarken farkına vardı. Meryemce öyle bir hale gelmişti ki, doğru dürüst başını tutamıyordu. Sağa sola cansızmış gibi sallanıyordu başı. Çocuklar öteye, bir çalının yanına oturmuşlar, kımıldamıyorlar bile. Meryemce Hasan'a bakınca onun kaş altından kendisine baktığını, için içinde alay ettiğini sezinledi. İmansız gavurun oğlu diye söylendi. İğnelemeden edemez. Çocuklarda ise hiç mi hiçbir kımıltı yoktu. Düşünüyorlar mı, uyukluyorlar mı belli değil. Ali de uzakta durmuş, anasının süslenişini seyrediyor. Bu yılda mı? Başından bunca işler geçtikten sonra da mı? Buna, anasının sağlığına, dimdik kalışına bir seviniyor ki. Yüzü de öyle solgun, öyle kararmış, büzüş büzüş dağarcığa dönmüş olmasaydı, yorgun bitkinken, eli ayağı sızım sızım sızlarken bile içinden, önüne geçilmez bir sevinç seli kabarıp kabarıp geliyor. Şu Meryemce neden konuşmaz ola? Mezarlıktan bu yana neden ağzından bir söz çıkmaz ola? Hiç mi ağzını açmayacak bundan böyle? Koca Halil nereye kaçtı da gitti ola? Bu düşünceler de olmasa içi iyice rahatlayacaktı. Çiftlik görünmüş, bütün sıkıntılar bitmişti. Hazır yağmur da geliyordu nasıl olsa. Çiftlik şurada, işte şuracıkta. Elini uzatsan tutacaksın. Yeşil başörtü, pırıltılı küpeler, boğazında boncuklar, kolunda sırça bilezik. Her yılkinden hiç farkı yok. Yalnız başını öyle dik tutamıyor, gözleri de ölgün. Ama pamuğu görür görmez dincelecek, gözleri pırıltı içinde kalacak. Süsünü bitirir bitirmez Meryemci ayağa kalktı, değneğini eline aldı, yönünü çiftliğe döndü. Ötelerde bir tarlanın içinde pamuk toplayanlar gözüküyordu. Bir yoldan otomobiller, kamyonlar geçiyordu. Tam üstlerinde gökte bir gürültü, uğultu koptu. Baktılar ki birkaç jet Anavarza'nın üstüne doğru ağmış gidiyor. Sonra jetler bir an içinde gözden kayboldu. Meryemce yürüdü. Onlar da az sonra öteberilerini toplayıp onun ardına düştüler. İkindiye doğru köylünün pamuk topladığı tarlaya vardılar. Pıtırak, toz, pamuk kokuyordu ortalık. Yakındaki çeltik tarlasından da bir bataklık kokusu geliyordu. Fışkırmışçasına. Ali öndeydi. Tarlanın ortasındaki çalı çırpıdan yapılmış çardaklara, çardakların önünde küçücük pamuk öbeklerine doğru ilerledi. Onların tarlaya girdiklerini öte uçta pamuk toplayan köylüler görmüşler, işlerinden doğrulmuşlardı. Ali sırtındaki yükü küt diye yere attı, vardı, bir çardağın direğine belini verdi, oturdu. Tarlayı, bu ot almış, her cılız fidanında bir tek koza bile olmayan tarlayı görünce, içindeki sevinç tüm sönüp gitmiş, yüreğinin başına bir ateş düşmüştü. Gözlerini kapadı. Meryemce de geldi, bir pamuk yığınının yanına çöktü. O da tarlanın pamuksuzluğunun farkında olmuştu. Hasan ötede sırtındaki çubuklarıyla durmuş kalmıştı. Karşısında da Ummahan. Elif de geldi, kocasının yanına oturdu. Elinde küçük bir pamuk fidanı es ha ez ediyordu. Köylüler teker teker işlerini bırakıp geliyorlardı. Onları her gören bir irkiliyor, toparlanamıyor, ağzında bir şeyler geveliyor, bir şeyler söyleyecek oluyor, yutkunuyor, hoş geldiniz bile diyemiyordu. Sonra da açılmış kocaman gözlerle onlara baka kalıyorlardı. Geldiler, toplandılar, geldiler, toplandılar. Dört yanlarına halka oldular. Kimseden bir çıt çıkmıyordu. Koca kalabalık kurumuş kalmış, donmuş kalmıştı. Ne bir kıpırtı ne de bir söz. Buraya yağmur da düşmemiş. Bir çiselemiş geçmiş. Gecikmiş taşbaşoğlu kalabalığı yardı. Bir irkildi önce, durakladı. Ürker gibi gözleri yuvalarında korkulu döndü. Sinek kanatlarının sesi duyulur. Sallandı, gözleri kararır, başı döner gibi oldu. Bir türlü ileri bir adım atamıyordu. Gözleri yaşla dolmuştu. Boğazına bir el sarılmış sıkıyordu. Farkında olmadan ayakları gitti, Ali'nin yanında durdu. Sonra oracağa çöküverdi. Eli gitti, Ali'nin elini tuttu, okşadı. Boyuna elindeki eli okşuyor, bir söze varamıyordu. Yutkundu, yutkundu, sonunda. Hoş, hoş, hoş geldin kardeş. İşte, işte gözlerinle görüyorsun, hiç canını sıkma. Bizi öyle bir tarlaya soktu ki, senin halinden iyi değil bizim halimizde. İşte, işte, işte görüyorsun, geçen yılkine can kurban. Hiç üzülme, ne yapalım, başa gelen çekilir. Beter tarlalar, beter, beterin beteri, ot almış. On fidanında bir tek koza bile yok. İşte, işte, işte görüyorsun, hiç, hiç, hiç, hiç canını sıkma. Koca çiftliğin dörtte üçünü alıverdik birkaç günde. Pamuk yok, elimize hiçbir şey geçmedi. Hoş, hoş, hoş hoş geldiniz. İşte işte, işte iştecik. Sesi titriyordu ağlamsı. Canını, canını sıkma. Oldu bir kere. İşte, işte, işte, cik. Daha fazla konuşamadı. Gözlerini Ali'den, Meryemce'den, Elif'ten, çocuklardan bir türlü alamıyordu. Ötekiler de öyleydiler. Ne olmuştu bunlara? Boyuna Ali'nin elini okşuyor, artık ağzından bir şey çıkmıyordu. Ortadaki sessizlik de sürdükçe sürüyordu. Kimsede de bu sessizliği bozacak güç yok. Bir sessizlik ki ağır, yoğun, çöktükçe çöküyordu. Meryem sağ eliyle sinirli sinirli toprağa dövmeye başladı. Yanındaki pembe pembe açmış pamuk çiçeğini görünce aklına peri böceği düştü. Yüreği hop etti. Çiçek amma da parlaktı. Böceği arandı. Ak başörtüsündeki düğümdeydi. Başörtüsü beline sokuluydu. Onu oradan çıkardı, düğümü çözdü. Baktı ki peri böceği içinde ya, ölmüş, kurumuş. Kurumuş böceği aldı, usulcana çiçeğin üstüne koydu. Kendi kendine uyu dedi. Kadersizim, kimsesizim, burada uyu. Başını kaldırdı sonra da, gözlerini köylünün üstünde, bu kocaman sessizliğin üstünde uzun uzun gezdirdi. Sahilini birkaç kere hızlı hızlı toprağa vurdu. İndik ya dedi, geldik ya. Kitabın sonu.